Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ön Lisans Programı Felsefe, yazar doçent doktor Kurtuluş Dinçer, editör yardımcı doçent doktor Alper Altunay. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Ocak 2009. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Ünite 1. Felsefe. 1. Felsefe eğitimi, felsefe öğretimi. Çağımızın ünlü İngiliz filozofu Bertrand Russell, Felsefe Sorunları adlı kitabına eklediği bir notta, felsefe hakkında ilk bilgileri edinmek isteyenlerin büyük ders kitaplarından topyekun bir görüş elde etmeye çabalamaktansa, büyük filozofların kimi yapıtlarını okumayı hem daha kolay hem de daha yararlı bulacaklarını söyler. Sözünü ettiği yapıtlar Platon'un Devleti, Descartes'in Düşünceleri, Spinoza'nın Etikası, Leibniz'in Monadolojisi, Berkeley'in Hilas ile Philonous arasında üç diyaloğu, Hume'un insan anlığı üzerine bir soruşturması, Kant'ın Prolegomenası'dır. Bu liste birçok başka filozofun başka yapıtları da eklenerek genişletilebilir. Gerçekten felsefenin ne olduğunu merak eden okur için en iyi yol, doğrudan doğruya filozofların yapıtlarına bakmak, felsefenin ne gibi sorunlarla uğraştığını bu yapıtlar içerisinde gezinerek görmektir. Bu doğruysa felsefe öğrenmeye yeni başlayanlara bir felsefeye giriş kitabı sunmanın ne anlamı olduğu sorulabilir. Bu soruyu yanıtlamak üzere felsefe eğitimi ile felsefe öğretimi arasında bir ayrım yapmamız gerekmektedir. Felsefe eğitiminin en iyi betimlemesini Platon'un Devleti'nde buluruz. Orada Sokrates bir benzetme aracılığıyla eğitimle aydınlanmış kişiyi aydınlanmamış kişiden ayırır. Aydınlanmamış kişi, yer altında bir mağarada eli kolu bağlı, yüzü mağaranın duvarına dönük, arkasındaki ateşin yarattığı gölgeleri gören, tek gerçeğin bu gölgeler olduğunu sanan insanlar gibidir. İnançlar ve sanılar, doksa, dünyasında yaşar bu kişi. Biri gelip ellerini ayaklarını çözer de onu mağaradan dışarı çıkmaya zorlarsa, önce direnir, gözlerini güneş ışığına sımsıkı kapar. Çünkü ışık, alışık olmayan gözü kamaştırır. Mağaranın dışına çıkınca, önce insanların ve başka şeylerin gölgelerini, suda yansımalarını, sonra da kendilerini görür. Gözleri iyice alışınca da güneşe bakar ve anlar ki daha önce gördüğü her şeyin kaynağı odur. Burada güneş felsefi bilgiyi, epistemeyi, simgeler. Eğitimle aydınlanmış kişi, felsefi bilgiye ulaşmış kişidir. Varsayımları aşağı aşağı asıl olana varan, türlere ayırabilen, aynı türden olanı başka başka, başka olanı da aynı türden görmeyen, bütünü bütünlüğü görebilen kişidir. Felsefi bilgiye götüren yürüyüşe diyalektik yürüyüş der Platon. Yürüyüşü gerçekleştirense diyalektikçidir. Elbette felsefe öğretimini eğitiminden büsbütün ayırmak olanaksızdır. Bu iki süreç bir arada iç içe gerçekleşir. Ama bu kitabın amacı okurun böyle bir yürüyüşü tamamlamasını sağlamak değildir. Bütünü, bütünlüğü görmeyi ders kitaplarından değil, filozofların kendilerinden öğrenir kişi. Filozof olmaya götüren bu yürüyüşün ilk adımı kişinin yine Sokrates'in deyişiyle genç yaşta bir güzel kişiye bağlanması, onu sevmesidir. Bu sevgiyle ve yol göstericisinin yardımıyla düşünmeye başlar kişi ve bütün güzel kişileri güzel yapanın aynı güzellik olduğunu görür. Bütün güzel insanları sevmeye başlar. Ardından iç güzelliğinin beden güzelliğinden daha değerli olduğunu görür. Eylemlerdeki ve eylem yasalarındaki güzelliği görmeyi öğrenir. Sonra yol göstericisi ona doğru bilgilerin güzelliğini görmeyi öğretir. En sonunda da güzel şeylerin güzel olmasını sağlayan ideayı, güzelin ideasını, oluş içinde olmayan, öncesiz, sonrasız özünü, asıl örneğini görür. Demek ki bu yürüyüş iki kişinin, filozof ile öğrencisinin, eğiten ile eğitilenin birlikte gerçekleştirdikleri bir yürüyüştür. Eğitenin bu yolu daha önce yürümüş bir filozof olması gerekir. Yani felsefi bilgiye ulaşmak, filozof olmak için filozofların kendilerine gitmek, onların yürüdüğü yolu onlarla birlikte yeniden yürümek gerekir. Felsefe öğretiminin böyle bir yürüyüşe hiçbir katkıda bulunamayacağını söylemek haksızlık olur elbette. Hiç değilse filozofların yürüyüşleri sırasında karşılaştığı güçlükleri betimleyebilir, felsefenin geçmişteki ve günümüzdeki sorunları hakkında bir fikir verebilir. Verebileceği en değerli bilgi ise filozofların felsefenin ne olduğu hakkında söylediklerine değil, felsefe adına ne yaptıklarına bakmak gerektiğidir. Bunun yanı sıra bir felsefeye giriş kitabı, felsefeye yeni başlayan öğrenciye betimlediğimiz yürüyüşün ilk adımını attırabilirse amacına ulaşmış demektir. Eğitim ile öğretim arasında ne fark vardır? 2. Felsefi bilgi. Eğitimle aydınlanmış kişinin felsefi bilgiye ulaşmış, bütünü ve bütünlüğü görebilen kişi olduğunu söyledik. Peki nasıl bir bilgidir felsefi bilgi? Bütünü, bütünlüğü görmek ne demek? Bu sorunun yanıtını yine Sokrates'in ünlü kendini tanı öğüdünde buluruz. Felsefi bilgi kendini bilmekle, kendini tanımakla ilgilidir. İnsanın olanaklarının bilgisidir. Burada tür olarak insanın olanaklarının bilgisi söz konusudur. Tek tek kişilerse bu bilgiye dayanarak bu olanakları gerçekleştirir. Yani insanın kendini gerçekleştirmesi bu olanakların bilgisine, felsefi bilgiye bağlıdır. Bu olanaklar insanın dışında değil, kendindedir. Yukarıda betimlediğimiz yürüyüşün sonunda ulaşılan bilgi, insanın bir bütün olarak kendisi hakkındaki bilgisinden başka bir şey değildir. İran kaynaklı Simurg mitosu bunu pek güzel dile getirir. Günün birinde kuşlar toplanır, hükümdarlarını seçmek isterler. Aralarından biri Hütüt kuşu, "Sizin zaten bir hükümdarınız var ama haberiniz yok. O bize bizden yakın da biz ondan uzağız. Hükümdar hep odur. Adı da Simurg'dur. Kaf Dağı'nda oturur. Gelin onu arayıp bulalım," der. Kuşlar bin bir özür getirir. Yolun çetin olduğunu, bu yolu uçmaya güçlerinin yetmeyeceğini söyleyip bağışlanmayı dilerse de Hütüt onları inandırır, yüreklendirir. Binlerce kuş Hütüt'ü kılavuz edip yola koyulur. Yolda hepsi yorgun, bitkin düşer. Yolun sonunda hükümdarı görebileceklerinden umutlarını keser. Birer birer itiraza kalkışırlar. Hütüt onların kuşkularını gidermeye çalışır ama yol çetin, uzun yoldur. Aşılacak 7 vadi vardır daha önlerinde. Yorgunluğa, açlığa dayanamayarak bırakırlar yolculuğu. Sonunda geriye yalnızca 30 kuş kalır. Bu 30 kuş 7. vadiyi aşınca karşılarında kocaman bir kapı görür. Kapıda duran çavuş onları içeri almak istemez. Hütüt diretince açar kapıyı. Kuşlar büyük bir odaya girer. Her biri odadaki tahtlardan birine oturunca çavuş önlerine birer kağıt koyar. Okuyunca bütün yaptıklarının kağıtlarda yazılı olduğunu görür, şaşakalırlar. Kuşların şaşkınlığı sürerken Simurg geliyor diye bir ses duyulur. 30 kuş başlarını kaldırıp baktıklarında her biri karşısındaki aynada kendi yüzünü görür. Artık ne yol kalır, ne yolcu, ne de kılavuz. Burada serüveni anlatılan kuşlar hakikat yolunun yolcularıdır. Hütüt de kılavuzları, yani diyalektikçi yahut filozof. Hakikat ise insanın kendindedir, Kaf Dağı'nda değil. Ne var ki o uzun yolculuğu yapmadan hakikate, yani felsefi bilgiye ulaşılmaz. Verilen örneklere bakıp felsefenin mitosla karıştırılmaması gerekir. Bununla birlikte amaca uygun kullanıldığında mitoslar felsefe öğretiminde verimli bir anlatım aracı olarak işe yarar. Platon diyaloglarında bu yola sık sık başvurmuştur. 3. Felsefe nedir? Buraya dek felsefe sözcüğünü anlamı üzerinde durmadan kullandık. Bu sözcüğün kullanımına baktığımızda görürüz ki farklı çağlarda, farklı filozoflarca çok değişik anlamda kullanılmıştır. Kimisi felsefeyi tek tek bilimlerin temeli sayar, kimileri için bilimlerin anası, içerisinden çıktıkları döl yatağıdır. Dolayısıyla felsefe, bilimleri bu döl yatağından türetme işidir. Kimisi içinse yaşam bilgeliğidir felsefe, evrensel değerlerin bilimidir. Ama daha önce söylediğimiz gibi felsefenin ne olduğuna ilişkin tanımlardan çok filozofun, filozofların yaptıklarına bakmak gerek. Felsefeyi bütün bilimlerin anası, döl yatağı sayan görüş yanlış değildir elbette. Ama bu görüş özellikle yüzyılımızda artık felsefe diye bir şey kalmadığı kanısına götürmüştür. Örneğin Bertrand Russell, eski çağ filozoflarının aynı zamanda bilim adamı olduklarını, felsefenin döl yatağında olgunlaşan bilimlerin zamanla teker teker felsefeden ayrıldığını, bugün ise felsefenin kendine özgü bir konusu bulunmadığını ileri süren bir düşünceyi savunur. İlk önce tıp, sonra fizik, astronomi, kimya, felsefeden kopmuş, 19. yüzyılda sosyoloji, ardından psikoloji, son olarak da mantık bağımsız birer bilgi alanı haline gelmiştir. Bu görüş felsefeye bilimsel kavramların ve önermelerin mantıksal çözümlemesini yapma ödevini yükler. Bu görüşe genel olarak pozitivizm adı verilir. Ludwig Wittgenstein'ın "Felsefe bir öğreti değil bir etkinliktir" sözü pozitivizmin felsefeye bu ödevi yüklemesine temel oluşturur. Felsefe nasıl bir etkinliktir? Bu etkinliğin öteki bilme etkinliklerinden farkı nedir? Dördüncü soru. Felsefenin bir etkinlik olduğunu söylemek, onu biçimsel olarak tanımlamak demektir. Zaten felsefeyi herkesin uzlaşacağı, içerikli bir biçimde tanımlamak olanaksızdır. Felsefenin ne olduğu konusunda söylenenleri bir araya getirip ortak bir tanım da veremeyiz. Yapılabilecek en iyi şey, felsefe adına yapılanlarda neyin ortak olduğuna bakmaktır. Böylelikle varılacak sonuç, felsefenin biçimsel olarak bir etkinlik olduğudur. Peki ne tür bir etkinliktir bu? Felsefenin soru sorma, sorgulama etkinliği olduğu çok sık söylenmiş bir şeydir. Filozof ele aldığı nesne hakkında soru sorar, nesnesini sorgular. Ama bu felsefede yanıtlardan çok soruların önem taşıdığı kanısına götürmemelidir kişiyi. Filozof nesne edindiği şey hakkında sorduğu soruları yanıtlar. Sonra da bu yanıtı temellendirmeye çalışır. Yukarıda sözünü ettiğimiz kanı, felsefe tarihi boyunca aynı felsefe sorularına farklı filozoflarca farklı yanıtlar verilmiş olmasından kaynaklanır. Ne var ki bu, felsefe tarihinde her felsefe sorusunun sonu gelmezcesine yinelendiği, hiçbir zaman doğru bir yanıt verilmediği anlamına gelmez. Felsefe tarihinde çözülmüş sorunların, yanıtlanmış soruların örneği çoktur. Ancak felsefenin soru sorma, sorgulama etkinliği olduğunu söylemekle işimiz bitmiyor. Ne tür sorulardır felsefe soruları? Ne tür sorgulamadır felsefi sorgulama? Nermi Uygur, Felsefenin Çağrısı adlı kitabında bir felsefe sorusu nedir sorusunu sorar. Bu sorunun kendisi felsefe sorusunun ne olduğu konusunda bir ipucu verir bize. Felsefe sorusu nedir sorusudur. Bilgi nedir? Bilim nedir? Güzel nedir? Doğru nedir? Özgürlük nedir? Tarih nedir? Toplum nedir? Devlet nedir? Soruları birer felsefe sorusudur. Görüldüğü gibi bunlar hep bir kavrama ilişkin sorular, nelik ve anlam sorularıdır. Felsefe sorularını bilimlerin sorularından ayıran da budur. Bilimler nelik soruları yerine neden, nasıl sorularını sorar. Ancak felsefe soruları ile bilimlerin soruları arasındaki bu fark yanıtlarda da kendini gösterir. Felsefe sorularının yanıtları temellendirmeyi gerektirir. Bilimlerin soruları ise neden etki bağları kuran nedensel açıklamalar ister. Felsefenin temel soruları nelerdir? 5. Bilimlerin bilgisi. Bilimlerin neden, nasıl soruları da günlük yaşamda biliyorum derken kastettiğimiz ötesine geçen bir bilgi türüne götürür bizi. Günlük yaşamda örneğin su dolu çaydanlığı ateşin üstüne koyduğumuzda suyun bir süre sonra kaynayacağını biliriz. İlk bakışta bu bilgimiz bir neden-etki ilişkisinin bilincine dayanıyor gibi görünse de gerçekte su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar şeklinde dile getirilen bilimsel yasaya dayanmaz. Ateş ile suyun kaynaması arasında kurduğumuz ilişki deneyseldir, deneyime dayanır. Çünkü bu olayı günlük yaşamımızda birçok kez görmüşüzdür. Ama deneyden çıkardığımız her sonuç zorunluluk taşımaz. Suyun kaynayacağını söylerken, daha önceki deneyimimize dayanırız ama yaptığımız çıkarım tamamen alışkanlıklara dayalı öznel bir çıkarımdır. Günlük yaşamda nedenselliğe dayanarak yaptığımız birçok çıkarım bu türdendir. Kurduğumuz neden etki bağı bilgiye değil inanca dayalıdır. Gündelik bilgilerimiz yaşamımızı sürdürmemize yetecek ölçüde doğruluk değeri taşır. İlgili yasayı bilmesek bile ateşin aşağıya değil de yukarıya yöneldiğini bildiğimizden tencerelerimizi ocağın altına değil üstüne koyarız. Bilimlerin verdiği bilgi, günlük yaşam bilgisinin yanı sıra teknik bilgiden de ayrılır. Teknik sözcüğü eski Yunanca'daki tekne'den gelir. T-E-K-H-N-E ve ustalık demektir. Günümüzde bu sözcüğü bu anlamıyla çeşitli bağlamlarda kullanırız. Örneğin, futbolcunun topa vuruş tekniğinden, yazarın yazı tekniğinden, ressamın fırça tekniğinden söz ederiz. Bu anlamıyla ustalık, yeteneğe ve deneyime dayalıdır. Bu durumda teknik bilgi ile teknolojik bilgi arasında da başka bir ayrım yapmalıyız. Teknik bilgi, bilimsel bilgiyi gerektirmez. Çünkü bir ustalık, yeteneğe ve deneyime dayalı günlük bilgiyle edinilebilir. Oysa teknoloji ve teknolojik bilgi, bilimsel bilginin ürünüdür. Bilim adamı doğayı soruştururken, soruşturmasının sonucu olarak bir kavram çerçevesi elde eder. Sonra bu kavram çerçevesini yeniden doğaya uyguladığında teknolojinin ürünleri ortaya çıkar. Teknoloji ile bir anlamda doğa yeniden yaratılır. Bu yaratma etkinliği doğa yasalarının bilgisini gerektirir. İşte bilim bu bilginin aranışıdır. Bilimsel bilgi doğa yasalarının bilgisidir. İnsanı bilimlerin çeşitli alanlarında araştırmaya yönelten iki temel kaygı vardır. İlki pratik bir kaygıdır. İnsan yalnızca dünyadaki varlığını sürdürmek istemez. Kendi isteklerini dünyaya benimsetmeyi de ister. Bu da insan için çevresindeki değişmeleri önceden görmeyi, bunları kendi yararına denetlemeyi önemli kılar. Bundan ötürü bilimlerin başlıca amaçlarından biri gelecekteki olaylara ilişkin öndeğiler, kestirimler, yasalar sağlayan kuramlar geliştirmek olmuştur. Bu yasaların, kuramların gökbilimdeki öndeğilerde meteorolojik, iktisadi, fiziko-kimyasal ve biyolojik teknolojide önemli bir işlevi vardır. Bunlar ruhsal ve toplumsal olayların denetlenmesinde de önemli bir rol oynarlar. İnsanı bilimsel araştırmaya iten ikinci temel dürtü, bu pratik kaygıdan bağımsızdır. İnsan kendini ve içinde yaşadığı dünyayı anlamak, bilmek için derin bir arzu ve merak duyar. İşte bilimsel bilgi, insanın çevresinde olup bitenleri anlama, bilme, açıklama isteğinden doğar. Her bilimsel açıklamada bir neden bilgisi ortaya koyar. Olguların nedenlerini belirlemeye çalışır. Ancak bütün bilimler aynı yöntemle iş görmedikleri gibi aynı nesneyle de ilgilenmezler. Bilimleri de nesneleri ve yöntemleri bakımından birbirinden ayırmamız gerekir. Buna göre mantık ve matematik gibi formal bilimlerden, doğa bilimlerinden ve insan bilimlerinden söz edebiliriz. 6. Felsefe ve öteki etkinlik alanları. Genel kanının aksine felsefe bir bilim değildir. Olması da gerekmez. Geçmişte felsefeyi bilimsel kılma çabaları görülmemiş değildir. Ama bu, bilimi insanın en yüce değeri sayan, bilimci bir dünya görüşünden kaynaklanır. Felsefe, bilimlerin sormadığı soruları sormakla kalmaz, bilimlere yol gösterir, ışık tutar. Felsefi bilgi, gerek yöntemi, gerek içeriği bakımından bilimsel bilgiden tamamen farklıdır. Felsefe deneysel bir alan değildir. Oysa bilim, deneye ve gözleme dayanarak olguları açıklamaya çalışır. Ayrıca felsefe varlığı bir bütün olarak ele almaya çalışırken, bilimler varlığı parçalar, her biri bir parçasını inceler. Felsefe sanat da değildir. Kuşkusuz felsefe yapma sanatından söz edilir sık sık. Ama burada sanat, belli bir etkinlik biçiminde gösterilen ustalık anlamındadır. Bu ustalık ise doğru, tutarlı, akla uygun düşünme, temellendirme ustalığıdır. Demek ki felsefe gerçek anlamda sanat değildir. Sanat bize bir takım yaşantı olanaklarının bilgisini sunar. Bu bilgi kimi zaman felsefi bir sav olarak çıkabilir karşımıza. Ama sanat tekili, tek ve biricik olanı kavramaya çalışması bakımından felsefeden ayrılır. Felsefe kavramlarla iş görür. Bu kavramlarsa hep genele ilişkindir. Ayrıca sanatçı gerçekliğe sadık kalmak zorunda değilken filozofun böyle bir zorunluluğu vardır. Felsefe din ya da ilahiyat da değildir. Din bir inançlar sistemidir ve insanların gerek tanrıyla gerek birbiriyle ilişkilerini düzenler. İlahiyat ise dünyanın, evrenin, insanın kaynağını, nereden gelip nereye gittiğini sorgular ve ortaya bir tanrı öğretisi koyar. Felsefenin işi bilgi ortaya koymaktır. Bunun içinde bilgi ile inanç arasında temelli bir ayrım yapar. Elbette felsefe tarihinde tanrı öğretileri ortaya koyan, tanrının varlığına ilişkin kanıtlamalar sergileyen birçok filozof olmuştur. Ama filozofun tanrıya bakışı ile dinin bakışı arasında çok önemli bir fark bulunur. Filozof tanrıya dünyanın ussal bir açıklamasına bakar gibi bakar. Tanrı ona tapınmak için değil, ussal bir açıklama için gereklidir. Filozofun inancı dindar kişininkinden farklıdır. Akla duyulan bir inançtır. Felsefe tarihinde dinin tanrı öğretisinden farklı bir tanrı öğretisini savunduğu için din adamlarınca bağlı olduğu dinsel topluluktan kovulmuş filozoflar vardır. Felsefenin dünya görüşleri ile de karıştırılmaması gerekir. Dünya görüşleri ve her türlü ideoloji bütüncü, her şeyi açıklayan, üstelik hep aynı ilkeyle açıklayan inanç sistemleridir. Bilgi ile iş görmek isteyen felsefede dünya görüşlerine yer yoktur. Bunlar karşımıza genellikle izimler biçiminde ortaya çıkar. Bilimsel dünya görüşü, diyalektik, materyalist dünya görüşü bunlara örnektir. Felsefi bilgiye ulaşmış kişinin Sokrates'in deyişiyle türlere ayırabilen, aynı olanı başka başka, başka olanı da aynı türden görmeyen, bütünü bütünlüğü görebilen kişi olduğunu belirtmiştik. Felsefi bakışın ayırıcı özelliği de bu ifadelerde kendini gösterir. Felsefece bakmak, felsefece düşünmek, ayrımlar yapmayı bilmektir. Felsefe bileni bilinenden, varlığı var olandan, gerçeği gerçeklikten, doğruyu yanlıştan, değerliyi değersizden ayırır. Felsefi tutum durmaksızın sorgulayan eleştirel tutumdur. Çağımızın ünlü filozofları Martin Heidegger ile Carl Jasper'ın deyişiyle felsefe yolda olmaktır, düşünmede yolda olmaktır. Filozof hep soru sorar, verdiği her yanıt yeni bir soru olarak çıkar karşısına. Filozofun aradığı bilgeliktir. 7. Bilgelik sevgisi. Felsefenin bir bilim olmadığını, olması da gerekmediğini söylemiştik. Ama orada bilimi fizik, kimya, biyoloji gibi doğal olgularla ya da toplum bilim gibi toplumsal olgularla uğraşan, doğada yasallılık arayan, bunun içinde deneye ve gözleme dayanan bilme etkinliği anlamında kullanmıştık. Bu bilimlerin felsefenin içinde oluşup olgunlaştığını, sonra da felsefeden ayrıldığını belirtmiştik. Tıp, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, sosyoloji, psikoloji ve son olarak mantık felsefeden ayrılınca felsefeye kendi nesnesi olarak ne kalır? Bu soru yüzyılımızda çok sorulmuş. Kimilerince felsefenin artık kendine özgü bir nesnesi kalmadığı sonucuna varılmıştır. Şimdi bu savı yanıtlamak için felsefenin salt bir bilme etkinliği anlamında bilim olduğunu ileri süreceğiz. Filozof, akla uygun düşünen, dünyaya ve yaşama açıklık getirmeye çalışan kişidir. Filozofların felsefenin ne olduğu hakkında söylediklerine değil, gerçekte ne yaptıklarına bakılırsa, felsefe geçmişte hep akla uygun bir bilme etkinliği olmuştur. Öyleyse felsefe neyi bilmeye çalışır, neyin bilimidir? Cisim dünyasını fizik, yaşam dünyasını biyoloji, bilinci psikoloji, toplumu sosyoloji araştırır. Bilim olarak felsefeye ne kalır? Felsefenin alanı, nesnesi nedir? Varlık, bilgi, değer, insan, dil. Felsefenin kendine özgü nesneleridir. Öteki bilimler var olanlarla uğraşırlar. Felsefe, varlık nedir diye sorar. Öteki bilimler bilgi ortaya koyarlar. Felsefe, bilgi nedir diye sorar. Öteki bilimler olanı inceler. Felsefe olması gerekeni, yapılması gerekeni araştırır. Öteki bilimler araştırdıkları her şeyin koşulunun, temelinin insan olduğunu gözden uzak tutarlar. Felsefe insanın kendisini nesne edinir. Öteki bilimler dili kullanırlar. Felsefe onların dilini, yapıları bakımından inceler. Felsefe başka bilimlerin uğraştığı nesnelerle de uğraşabilir, uğraşmaktadır. Ama bu bilimlerden soruları, yöntemleri, bakış açıları bakımından ayrılır. Felsefe bir sürü bilme yönteminden hiçbirini kullanmayı sınırlamaz. Örneğin fizikçi gibi her şeyi duyular aracılığıyla gözlenebilen olgulara dayandırmak, yani kendini deneysel alanda sınırlamak yükümlülüğünde değildir. Felsefenin bakış açısı da farklıdır. Felsefe bir nesneyi ele aldığında ona yalnızca sınırlar açısından, temel görünümler açısından bakar. Öteki bilimlerin durduğu, soru sormayı bırakıp varsayımları kabul ettiği yerde filozof soru sormaya başlar. Demek ki felsefe köklere gitmesi bakımından bir köken bilimidir. Araştırmalarını hiçbir zaman yüzeyde yapmaz. Hep derinlere, köklere iner. Kapısını hiçbir alana kapamaması, ulaşabildiği her yöntemi kullanması anlamında temel, evrensel bilimdir. 2500 yıl önce bugünkü felsefe geleneğinin kurucusu olan eski Yunanlıların dilinde felsefe, filozofya, bilgelik, sevgisi anlamına geliyordu. Filozof ise bilgeliği seven, ona ulaşmak isteyen kişiydi. Bilgi ve hakikat aşığıydı. Felsefe sözcüğünü eski çağdaki bu anlamıyla alırsak, görürüz ki bilgeliği sevmek yalnızca bilmeyi değil, erdemli ve mutlu bir yaşam sürmeyi de içeriyor. Bu anlamda filozof ise kesin bilgilere, mutlak hakikatlere ermiş kişi değildir. Bilgiyi ve bilgeliği seven, arayan, ele geçirmek için çaba harcayan kimsedir. Filozof sözcüğünü ilk kez İsa'dan önce 6. yüzyılda eski Yunan filozofu Pitagoras'ın kendisi için kullandığı söylenir. Filozof kesin, mutlak bilgileri bulduğunu düşünerek mutluluk duyan kişi olmadığı gibi hiçbir şeyin bilinemeyeceğini düşünen bir kuşkucu da değildir. Gerek bilgi alanında, gerek eylem alanında filozof, ön yargılardan, içerisinde yaşadığı çevrenin kendisine kabul ettirmek istediği inançlardan, tutkulardan, alışkanlıklardan uzak durabilen, onlara dışarıdan bakabilen, irdeleyip eleştirebilen bir kişidir. Böyle bir kişi olduğu için Sokrates, gençlerin ahlakını bozduğu, onları kötü yola ittiği gerekçesiyle baldıran zehri içerek ölüme mahkum edilmiştir. Özet: felsefeye yeni başlayan okurun büyük ders kitaplarından topluca bir görüş edinmeye çalışmaktansa büyük filozofların kimi yapıtlarını okuması daha kolay, daha yararlı olacaktır. Ders kitapları ancak bir yol gösterici olabilir. Felsefe eğitimini en iyi veren filozofların yapıtlarıdır. Ders kitapları ise yalnızca öğretir. Felsefe eğitiminin bir betimlemesini Platon'un Devleti'nde buluruz. Orada Sokrates, filozof ile öğrencisinin, eğiten ile eğitilenin birlikte gerçekleştirdiği bir yürüyüşten söz eder. Yürüyüşün sonunda öğrenci, yol göstericisinin yardımıyla felsefi bilgiye ulaşır. Bu bilgi, insanın kendisi hakkındaki bilgi, insanın olanaklarının bilgisidir. Felsefe kimine göre bilimlerin içerisinden çıktıkları döl yatağı, kimine göre yaşam bilgeliği, kimine göre evrensel değerlerin bilimidir. Ama felsefenin ne olduğunu görmek için tanımlardan çok filozofların yaptıklarına bakmak gerekir. Filozofların felsefe adına yaptıklarına baktığımız zaman felsefenin bir etkinlik, soru sorma, sorgulama, bu soruları yanıtlama, yanıtları temellendirme etkinliği olduğunu görürüz. Felsefenin soruları nelik ve anlam sorularıdır. Felsefenin sorularını bilimlerin sorularından ayıran da budur. Bilimler neden ve nasıl sorularını sorar. Felsefe sorduğu soruların niteliği bakımından olduğu kadar, verdiği bilgi bakımından da bilimden, sanattan, dinden ve ilahiyattan farklı bir etkinliktir. Köklere inmesi bakımından köken bilimidir. Felsefe düşünmede yolda olmaktır, bilgelik sevgisidir. Değerlendirme soruları. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz. 1. Platon, felsefi bilgiye götüren yürüyüşe ne ad verilir? A. Episteme, B. Diyalektik, C. Doksa, D. İdea, E. Metot. Yanıt B. Diyalektik. 2. Wittgenstein'ın felsefe bir öğreti değil bir etkinliktir sözü aşağıdakilerden hangisini dile getirir? A. Felsefenin önermeleri yanlıştır. B. Felsefenin kendine özgü bir konusu yoktur. C. Felsefe bilim değildir. D. Felsefe geneli bilmeye çalışır. E. Felsefe soruları anlam sorularıdır. Yanıt B. Felsefenin kendine özgü bir konusu yoktur. 3. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bir özelliği değildir? A. Soru sorma etkinliği olması, B. Nedir soruları sorması, C. Ayrımlar yapması, D. Deney ve gözlem yoluyla doğrulamalar yapması, E. Akla dayalı temellendirmeler yapması. Yanıt D. Deney ve gözlem yoluyla doğrulamalar yapması. 4. Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusu değildir? A. Bilgi nedir? B. Varlık nedir? C. Güzel nedir? D. İyi nedir? E. Kalem nedir? Yanıt E. Kalem nedir? 5. Filozofya sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilim sevgisi, B. Sanat sevgisi, C. Felsefe sevgisi, D. Bilgelik sevgisi, E. Yaşam sevgisi. Yanıt D. Bilgelik sevgisi. Sözlük ve kavramlar dizini. Doksa, eski Yunanca, görünüşün yanıltıcı bilgisi, sanı. Episteme, eski Yunanca, felsefi bilgi en geniş anlamıyla bilim, ideanın bilgisi. İdea, Platon'da değişmez öz, şeylerin ilk örneği, uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, düşünceyle kavranıp bilinen. Duyularla ancak gölgeleri, görünüşleri algılanabilen asıl gerçeklik. Yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar. Boçenski, J.M. 1996, Felsefece Düşünmenin Yolları, Çeviren Kurtuluş Dinçer, Ankara Bilim ve Sanat Yayınları. Heimse, Times, 1986, Felsefenin Temel Disiplinleri, Çeviren, Takiyettin Mengüşoğlu, İstanbul, Remzi Kitabevi. Hilav Selahattin, 1975, Felsefe El Kitabı, İstanbul, Gerçek Yayınları. Mengüşoğlu Takiyettin, 1983, Felsefeye Giriş, İstanbul, Remzi Kitabevi. Uygur Nermi, 1971, Felsefenin Çağrısı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını. Birinci ayrımın sonu sayfa 11.